Ayrım 9, Ayşe Kulin, Dönüş, sayfa 191.
Bir baba oğlunun aynı kadına veya bir ana kızın aynı erkeğe aşık olmasından daha beter, daha karışık bir durumdu benimki. Üzerinde laf üretmenin zor olduğu, konuşulması değil, unutulması gereken bir durumdu. Utanç vericiydi. Belki de hiçbir şey yazmamak, söylememek en iyisi olacaktı. Her şeyi unutmak ve kaçmak. Anahtarımı istemek üzere resepsiyona ilerlerken işte gözüme lobi girişindeki koltukta oturan adam. Aman Allah'ım, babam. Bana arkası dönüktü. Resepsiyonu karşısına alarak oturmuş beni bekliyordu. Zınk diye durdum. Hemen geri döndüm. Kapıdan dışarı çıktım. Kapının karşısındaki ağacı siper edip iyice baktım. Hakan resepsiyona ulaşmıştı. Beni göremeyince şaşkın şaşkın etrafına bakındı, yürüdü. Kapının dışına çıktı. Hey, Hakan buradayım dedim. Neden dışarı çıktın? Midem bulandı. Rakıyı gelmedi sana. Biraz yürüyebilir miyiz sahilde? Nasıl istersen. Yan yana balıkçıların bulunduğu kıyıya doğru yürümeye başladık. Babamın beni ne kadar süredir beklediğini bilmiyordum. Daha ne kadar bekleyeceğini de. Nasılsa otele dönmek zorunda kalacağımı bildiği için inat ederse sabah kadar oturabilirdi o koltukta, bekleyebilirdi beni. Biz de sokaklarda sabaha kadar dolaşamayacağımıza göre sonunda Hakan'a otelden neden kaçmak zorunda kaldığımı itiraf edecektim. Daha iyi misin Derya? Otele dönelim, bir kahve veya çayı gelebilir. Cık, Hakan dedim, senden son bir ricada bulunsun. Uçak mı bakayım, internete gir. Hayır, onu ben yapabilirim. Başka bir şey isteyeceğim. Odamdan eşyalarımı al, sana kartım vereyim, hesabımı kes. Sonra gel burada bir yerde beni bul, başka otele götür. Neden? Otelden memnun kaldığını sanıyorum. Otelden memnun da resepsiyonda biri vardı, o beni görsün istemiyorum. Kim? Babam. İnsan babasından kaçar mı? Bazen kaçmak zorunda kalabilir. Sana zarar vermesinden mi korkuyorsun? Döver mi? Şiddet mi kullanır? Hayır, asla. Aramızda bir anlaşmazlık var. Karşılaşmak ve konuşmak istemiyorum ondan. Biraz oyalanalım dışarıda. Belki bekler ve gider. Ben dönmeden gitmeyebilirdi. Demek ki sana söyleyecekleri var. Var da ben dinlemek istemiyorum. Üzerinde anlaşabileceğimiz bir konu değil. Bu anlaşmazlığın işte, babanı sever misin? Çok. Yani düşkündüm babama. Her kız gibi bende. Sonra herhalde aşk konusuna atıştınız. O senin sevgilin mi beğenmedi? Alakası yok. Onu aşkı mı sandığın gibi değil. Senin itirazın mı var koskoca adamın sevgisine yoksa? Hakan, hiçbir şey bilmeden konuşuyorsun. Kusura bakma ama sen ailesiyle mi dökmeyeceğim? Dökme zaten. Benim bir şey bilmem gerekmiyor. Ama ben izin versen de izin vermesem de sana içimden gelenleri söylemek istiyorum. Baban otelde oturmuş seni bekliyor. Oteli gizli terk etmek istediğine göre demek seni sabaha kadar bekleyeceğini biliyorsun. Ben de bir şey biliyorum ki 2 gün şahit olduklarımdan sen babanı bulmak için buralara kadar geldin. Sizin aranızda güçlü bir bağ var demek ki. Sakın babanı görmeden, ona veda etmeden gitme. Değişik ülkelerde yaşıyorsunuz. İcap ettiğinde birbirinizi hemen görme imkanınız bile yok. Bak benden sana söylemesi. Babanla dargın ayrılma. İleride çok pişman olabilirsin. Babamın ölümcül bir hastalığı yok. Nereden biliyorsun? Ne diyorsun sen? Bir hasta mı babam? Ben nereden bileyim? Neden öyle dedin? Hasta olmadığını da bilmiyorum, olduğunu da. Sen ölse öyle düşün. Ne demeye çalışıyorsun? Sadece şunu. Babanla barışmadan ayrılma buradan. Tersi yapacaksan da beni alet etme. Peki otelden eşyalarımı getirme ama şurada bir yerde otur, benimle bir çay iç. Benden olsun. Yemek de ısmarlardım ama öğrendiklerimiz midemde lok gibi duruyor hala. Biz dönene kadar babam da gitmiş olabilir. İnatçısın. Hayat beni inatçı yaptı. Hayatın ipalı tek kişi sen değilsin. Hayat insanlara, hayvanlara, hatta bitkilere de kötü davranıyor. Bitkilere mi? Evet. Ağaçlar mesela aralarında kavga ederler, aşık olup acı çekerler. Öyle mi artık? Hem de nasıl? Aşk acısı mı? Çeşitli acılar. Yok ya, bir örnek var. Buralarda bir yerlerde bazı ağaçlar soykırım tehdidi altında şu anda. Haliyle korku içindeler. Demekten tek deli ben değilmişim Hakan. İçime su serptim valla. Senin de benden farkın yokmuş. Kolundan tuttum, kahveye doğru çektim. Ben sana dalgayı anlattım. Sen bunu soykırıma uğrayan ağaçların öyküsünü al, ödeşelim. Kahveye gittik. Benden başka kadın yoktu. Hakan centilmence iskemlemi çekti, beni oturttu. Yakınımızdakiler yan göze baktılar ama benden tedirgin olmadılar. Çaylarımızı söyledik. Dinliyorum dedim. Şu talihsiz ağaçların başına gelenlerini. Hadi susma ama. Zeytin bu bölgenin en eski ağaç türüdür. Yetişmesi yıllar alır. Hiç ölmez. Bir tarafı kururken diğer tarafındaki dallar yeniden filiz verir. Sevgili bir ağaçtır zeytin. Zeytini yersin, yağ yaparsın, sabun yaparsın. Sadede gel Hakan. Zeytin güzellemesi yapma. Dilinin altındakini söyle. Sen ne kadar sabırsız birisin yahu. Ben senin dalganı yıkımı çıkarmadan dinledim ama. Ben hiç uzatmadan cesurca söyledim söyleyeceğimi. Tamam, ben de söylüyorum hemen. Karaburun'da kanunsuz bir zeytin sürtümü yapıldı. Biz vur deyince öldürürüz ya. Son yılların modası rüzgar enerjisi projesinin kanatlarına ısınılarak tam 20.080 zeytin.
Asırlık çam ağaçları ve geniş bir mera tarif edildi. Üstelik mevcut yasalara da karşı gelinerek yapıldı bu iş. Bu resmen ağaç kıyımıdır. Sen rüzgar enerjisine karşı değilsin herhalde. Elbette değilim. Bir yarım adı rüzgar aldığı için özellikle çok üzgünüm rüzgar enerjisine. Ama kendine iş imkanı yaratmak isteyen her insana araştırmadan etmeden arazi tahsis edilemez ki. Dünya kadar çorak arazi dururken zeytinlik alanda zor yetişen zeytinleri sökmenin, çamları kesmenin alemi var mı? Onca ağaca acı çektirmenin? Yok. Yok elbette. Üstelik bir kanun maddesi de var ağaçlı arazileri koruyan ki. İmar Kanunu'nun 11. maddesine eklenmişti. Ağaçlandırmaya verilen hazine arazileri imar planıyla başka amaca ayrılamaz diyor. Ama dinleyen kim? Filanca kanun maddesi ne kadar çok şey biliyorsun sen bu konuda. Mimar mısın, avukat mı? Ben çevreye duyarlı bir mimarım. Bu yüzden ağaç kıyımına karşı mücadele veren ekipteyim. Nasıl bir mücadele veriyorsunuz? İptal davası açtık idare mahkemesi. Ama artık bu ülkede hukuk kalmadığından adaletin gerçekleşeceğine dair pek bir ümidim yok. Yine de bekliyoruz işte kararı. Bakarsın vicdan sahibi ve çevreci bir hakime düşeriz. Karı burun nerede Hakan? Bulunduğumuz yerden 70-80 kilometre kadar ötede. Kusura bakma ama karı burundaki ağaçlardan sana ne? Dünyanın her yerinde her canlı yapılan her türlü haksızlık benim canımı yakar. Elimden ne gelirse yapar çare bulmaya çalışırım. Evet, kesin ve son kararım. Sen benden de delisin. İstanbul'da yaşıyorsun, Karaburun'daki zeytinlerin derdine düşüyorsun. Bu benim gezegenim. Dolayısıyla üzerindeki tüm ağaçlar benim ağacım. Ağaçları da düşünürüm, insanları da. Rüzgar pervanelerinin yerleşim bölgelerine 2 kilometre mesafede dikildikleri takdirde Wind Syndrome denen hastalığa neden olduklarını biliyor muydun? Yo. Öğrendin işte. Hiçbir projeye etütleri yapılmadan, etkileri anlaşılmadan balıklama atlanmaz. Ama bizim ülkede tek önem verilen şey sadece rant. Para gelsin de ağaçlar kesilmiş, insanlar hastalanmış, hayvanlar aç kalmış, kimsenin umurunda değil. Rüzgar enerjisi hava kirliliği yaratmıyor ama onu da bil. Karaburun'da mera tahribatından dolayı oluşan gelir kaybını da sen bil. Bölge insanına gelir kaynağı olan 7000 adet keçi nerede otlayacak? Ne bileyim ben ama rüzgar pervanelerinin de faydasını göz ardı edemeyiz değil mi? Doğru araziye ve yasalara uygun yapılırlarsa ancak dedi Hakan. Bunlar her zaman çevrecilerin slogan haline getirdiği gibi masumane projeler değil Derya. Gelsinler de sana anlattığım köyün halini görsünler. Çevrenin nasıl tarif edildiğini, yönetmeliklere uyulmayarak nasıl çevre sorunlarına yol açıldığını, pervanelerin masraf olmasın diye uygun yerlere değil kişilerin canlarının istediği yere dikildiğini. Neyse başını ağrıtmayayım bu akşam senin. Yo, başım ağrımadı, biraz şaşırdım. Ta İstanbul'dan buradaki keçilerle, ağaçlarla uğraşmak ne bileyim biraz tuhaf geldi. Artık İstanbul'da yaşamıyorum ki. Ege'de yaşama kararı aldım. Sürekli kalacağım bir yer bakıyorum buralarda. Hakan eminim İstanbul'da da başka bir iş bulabilirsin. Bulurum tabii. Ama bir mimar olarak şehrin her noktasından görebileceğim estetik yoksunu, devasa bir camiye, şehrin göbeğinde bir askeri kışlaya katlanmak zorunda değilim. Biliyor muydun yapıldığı yıl Eyfel Kulesi'nin çirkinliğine dayanamayarak şehri terk eden sanatçılar olmuş. Ben de kendime estetik özgürlüğümü kullanıyorum işte. Babam gibi. O muhteşem şehri bırakıp buraya yerleşeceğine inanamıyorum. Emin misin? Buraya ile Karaburun arasında münasip bir arsa bulursam evet. Ben kendi yaşamımı ancak metropollerde yaşayabilirim. Senin yaşında insanı büyük şehirler çeker. Sonra an gelir, hayatın anlamını düşünmeye başlarsın. Niye varım? Ne yapmak için varım? Sorulara yanıt ararken o yere varamasan da yaklaşabilirsen şehrin önemi azalır. Doğanın değeri artar. Nereye yaklaşabilirsin? Görünür olanların ardına. Orası nere Hakan? Orası algıladığın dünyanın dışında, yüreğinde veya ruhunda bir yer. Nasıl bir yer? Oraya varamadan bilemezsin nasıl bir yer olduğunu. Vardığında kendinle barışırsın. Gündelik sorunlarla uğraşmaktan vazgeçersin. Dertlerini dile getiremeyen ağaçların derdine çare olmak istersin. Dostların kıymete biner. Huzur çok yakınına gelir ama uzun süre kalmaz senin. Hep kaçar avucundan. Zordur ama onu yakalayabilsen. Yakalayabilsen. Tam yakalayacakken babasıyla dalaşan bir kız çıka gelir. Onu hiç tanımazsın. Derdini dert edinirsin. Haydi bastı yine gitti huzur. Güldü Hakan. Çaylar bitti kalkalım mı? Dedi. Ödeyeyim de. Karizmamı çizdiriyoruz. Sıra bendeydi. Hem sen bana otele dönünce bir çay veya kahve ısmarlarsın dememiş miydin? Bana borçlanasın da seninle bir yemek daha yiyelim diye öyle demiştim. Neden? Çünkü sıradan zannettiğin kahverengi gözlerinde sarı noktalar ve güneş vurduğunda helaya dönüşüyor. Görmek için güneşin yükselmesini beklemem gerek. Kızardım ama etkilendiğimi belirtmek istemedim. Özgüven yüklemesi için sağ ol Hakan ama benim altından kalkabileceğim tek hesap bu. Lütfen bırak ben ödeyeyim. İyi öde hadi sıra yine bana geçsin. Başka yemek nasip değil bize dedim. Otele dönünce uçakta yere yatacağım. Yarın da gideceğim. Parayı ödedim çıktık. Koluna girdim Hakan. Hızlı adımlarla yürümeye başladık. Kendi derdini bırakıp ağaçlarla uğraşan, tanımadığı bir kıza yardımcı olmak için saatlerini harcayan bu adamı daha fazla deşmeyi ve ondan daha çok şey öğrenmeyi isterdim ama ne yazık ki buna vaktim yoktu. Hakan da Bora gibi sıradan olmayan değişik yapıda bir insandı. Onunla geçirdiğim günün sonunda kafamın içinde bir sürü soru işareti belirmişti. Hatta babama acımasızca davrandığımı düşünmeye başlamıştım. Bana gün boyu anlattıklarından mı etkilenmiştim, yoksa babamı bir daha görmemeye karar verdiğim için pişmanlık mı duyuyordum, emin değildim. Çay masasından kalktığımızdan beri içim rahat değildi. Yolda konuşmadık. Her ikimiz de kendi düşüncelerimizin sarmalında hızlı adımlarla yürürken inadına bir kez daha yenildim. Babam da tıpkı annem gibi madem bana yalan söylemişti, benden gerçeği saklamıştı, onunla konuşacak lafımız yoktu artık. Dün tanıdığım adamın barışçıl fikirleri yüzünden kararımı değiştirecek değildim. Onu hayatımda istemiyordum artık. Hakan birden durdu. Derya, sen arabayı tamamen unuttuk dedi. Otele girince hatırlat da. Bak ne diyeceğim, şimdi gidip getirelim mi? Yorgun değil misin? Otelden birini alıp giderdim ben. Yo yo, hiç yorgun değilim dedim. Yorgunluktan öldüğüm halde. Böylece biraz daha vakit geçer, babam kesinlikle gitmiş olurdu. Başka biri kullanmasın, ne de olsa arabayı kiralayan benim. Tamam, yol üzerinde benzinci de var, bir de onu doldururuz. Teşekkür ederim dedim minnetle. Otele girmeden doğruca Hakan'ın arabasını bıraktığı parka yürüdük. Önce yol üzerindeki benzincide durup bidonu doldurup sonra paralı yola girmeden Yağcılar Köyü istikametine saptık. Dağ yoluna vurduk. Yollarda böyle sabaha kadar da dolansak sonunda otele döneceğiz biliyorsun değil mi? Dedi Hakan. Ve bir ihtimal baban seni bekliyor olacak. O yüzden değil valla. Araba bir gece daha yol kenarında kalmasın diye istedim. Bir şey söylemedi. Aslında ben de ya döndüğümüzde babam hala bekliyorsa diye endişeleniyordum. Acaba daha iyi mi olacaktı vedalaşıp ayrılmamız? Nasılsa aynı ülkede yaşamıyorduk ve bir daha bir araya gelmezdik. Medeni insanlar gibi el sıkışır vedalaşırdık. Herkes kendi yoluna giderdi. Neden bir türlü karar veremiyordum? Ne biçim insandım ben? Az sonra arabamın yanına geldik. Hakan benzin deposunu açıp bidondaki benzini depoya boşalttı. Bu benzin seni rahatça otele de havaalanına da götürür dedi. Teşekkür ederim. Her şey için. Burada vedalaşmıyoruz Derya. Ben de aynı otelde kalıyorum, unuttun mu? Ben önden gideceğim, sen beni takip et. Yine kaybolmuyorlardı. Arabama bindim, çalıştırdım motoru. Hakan'ın peşine takıldım. Karanlık yolda tek başıma giderken içime hüzün doldu. Başarısız bir yolculuk yapmıştım. Babamı bulmuş, aynı günün gecesinde tekrar kaybetmiştim. Sabah olduğunda sadece bir gün önce tanıştım ama çok ısındığım yeni arkadaşımı da kaybedecektim. Uçaklarda yer bulamadığım takdirde hiçbir şeye yararı dokunmamış olan bu seyahatten dolayı galerideki sergimden de olabilirdim. Ah niye dokundu Merdal kuruyordu benim. Annem gibi bir türlü mutlu olayamam birine mi dönüşüyordum yaşım ilerledikçe? Yoksa yine onun gibi her şey bana göre ve benim kontrolümde mi olsun istiyordum? Düşüncelerime öylesine dalmışım ki sağ sapan Hakan'ı az daha kaçırıyordum. Hızlandım, dikkatimi topladım. Peşi sıra aramıza başka arabaları sokmamayı dikkat ederek onu izledim. Otele gelmeden önce otel müşterilerine ayrılan yere yan yana park ettik arabalarımızı. Gidiş programını yapınca bana haber ver dedi Hakan. Odamda olurum ben. Odama çıkar çıkmaz bitireceğim o işi. Çok acelen yoksa bir gün daha kalsaydın, keşke seni Karaburun'a da götürdüm. Yanıtlamadım. İçimden bir ses kalmamı söylüyordu. Mantığımsa bir an önce işin başına dönmeyi. Lobiye baktım. Babam yoktu. Gitmiş. Hayal kırıklığımı belli etmedim Hakan'a. İçeri girdik, resepsiyona yürüdük, anahtarımı istedim. Resepsiyondaki kızın uzattığı anahtarı alırken bir el kolumu tuttu. Başımı çevirdim ve bir daha ağzıma almamaya karar verdiğim söz çığlık gibi fırladı dudaklarımdan. Baba? Efendim dedi. Lobide yoktun. Avluda sigara içiyordum, seni bekliyordum dedi. Niye geldin? Konuşmak için. Çok yorgunum. Ya bir de kalmayalım, o da çıkalım o halde. İşim var, yarına yerime yatacağım. Zaten ne konuşacağız, konuşarak tamir edemeyeceğimiz şeyler oldu. Seni isteyerek bilerek üzmedim kızım. Arkamızda ve önümüzde koca bir hayat var. Ben yarısından çoğunu yaşadım, sen ancak dörtte birini. Birbirimizi anlayamazsak sadece bize kalın değil, yaşanmış da yakarız. Çok çok yazık olur. Vakit yok, geç oldu. Odana çıkalım, vedalaşırız. Sonra giderim. Anahtar elimde başımı çevirdim. Ağaçları dahi kendine dert edinen Hakan elbette tam arkamda durup bize bakıyordu. Göz göze geldik. Sonra birden elini babama uzattı. Efendim ben Hakan Seymen dedi. Siz de Derya'nın babası olmalısınız. Derya dün arabasıyla yolda kalmıştı. Onu evinize ben getirdim. Babamla el sıkıştılar. Size kocaman bir teşekkür borçluyum dedi babam. Ben bu otelde kalıyorum. Ev sahibi olarak size bir kahve veya içki ikram edebilir miyim? Dedi Hakan. Bizim Derya ile yarım kalan özel bir görüşümüz vardı. Yarın her ikiniz de kahvaltıya veya öğlen yemeğine ben bekleyeyim eve müsaitseniz. Babam duruma hakim olmaya çalışıyordu. Program yapmayın sakın dedim. Ben yarın dönmeyi planlıyorum.
Yer yer yarın uçaklarda yer bulamazsa eğer nazik davetiniz bana uyar, dedi Hakan. Bugün için çok teşekkür ediyorum, dedim Hakan'a. Ben odama çıkıp yol planımı yapayım bir an önce. Uçuş durumumu sana haber veririm. Merdivenleri ürdüm, babam peşimden geldi. Resepsiyondaki kız da Hakan'ın gözünün önünde babamla tartışmayı sürdürmek istemedim. Baba kız yan yana tırmandık merdivenleri. Anahtarımla kapıyı açtım, içeri girdim. Önce yerimi ayırtmalıyım, dedim babama. Masanın başına doğru gittim, bilgisayarı açtım. Ben masanın önündeki hasır koltuğa oturdum. Babam da pirinç karyolanın ucuna yetişti. Nostalji iyiydi. Bedeli vardır sözü aklıma geldi. Somya'nın yayları gıcırdayınca. Gülümsedim. Ama babam yumuşadığımı sanmasın diye hemen çattım kaşlarımı yine. Bilgisayarın açılmasını bekledik sessizce. Açılınca postalarıma baktım. Yağmur gibi mesaj yağmış. Önce aceleyle Linda'nın mesajını okudum. Londra'da Allah'tan bir yaramazlık yoktu. Sergi için gerekli hazırlıkları Linda benim yerime takip ediyordu. Annemden sürüyle posta gelmiş. Ne onları açtım ne David'den geleni. Tuhaf, Penny de mesaj atmış bana. Oysa öyle bir adet yoktu. Annem yaptırtmıştır diye düşünmedim değil ama yine de açtım. Derya, sana ulaşamıyoruz. Annen de hastalanmış, yoğun bakım almışlar. David bilmeni istedi. Seni bugün bulamazsam ben gideceğim çünkü. Ah diye bir çığlık çıktı ağzımdan. Hayrola, dedi babam. Babamla küs olmam gerektiğini unuttum. Annem de hastalanmış, dedim. Yoğun bakımdaymış. Babam ayağa kalktı. Ne diyorsun Derya sen? Ne olmuş ki Eda'ya? Virüs kapmış. Londra'da ne virüsü bu? Domuz gribi falan mı? Keşke öyle olsa. Öldürücü bir virüs bu. Önce kocası hastalanmıştı. Penny'yi aramalıyım. O bilir nasıl olduğunu. Ben ne yapacağım şimdi, dedim telefonumu ararken. Benim Londra'da olmam lazımdı. Sergim var. Ama annem hasta ve birinin onun yanında olması gerekiyor. Hay Allah, ne aksilik. Nerede bu telefon? Telefonu bulamıyor. İki elimle iki başım tutmuş. Çaresizlik içinde dönüp duruyordum odada. Ben seni bu halde yalnız bırakamam. Ben de seninle geliyorum, dedi baba. Sonra aniden elini alnına vurdu. Ne gelmesi? Allah kahretsin, vizem yok. Bitmişti, şimdi dünyanın eziyetini ederler verene kadar. Kim bilir ne kadar sürer. Allah belalarını versin insanları ülkeye hapseden bu vicdan yasaklarını. Babam yüksek sesle söylenirken ben telefonumu ceketimin cebinde bulup Penny'yi aradım. Bir kulağımda babamın bizi uygulayanlara söven, diğer kulağımda Penny'nin beni azarlayan kızgın sesleri konuşmaya çalıştım. Penny beni dinlemedi bile. Neredesin sen? Niye yola Singapur'a diye yola çıkıp oradan gitmedin? Niye annenin mesajlarına yanıt vermedin? Diye bağırıyordu sürekli. Annen o kadar üzülmüş ki ağır seyrediyormuş hastalık. David mesaj atmış sana o hasta haliyle. Derya, niye aramıyorsun David'i? Neredesin sen Allah aşkına? Penny, sus da dinle beni. Şu an annen çok hasta, David hala yatakta, sen ortada yoksun. Ben anneme çok kızgınım Penny, o yıllarca beni... Laf anlamıyor musun anne, yoğunda diyorum. Sen bana ne anlatıyorsun, çabuk annenin yanına koş. Sergim ne olacak? Dua et de sergim vardı, cenazeye gidemedim demek zorunda kalma. Ne cenazesi, ne diyorsun sen Penny? Annenin ateşi 36 saattir 40'ın altına düşmedi Eda. Küçük bir çocuk olmadığı için bu ateşi dayanması kolay değil. Sen annenin yanında olmadığına göre yapayalnız zavallıcık. Çünkü şu anda hasta kocası da ona yardımcı olamıyor. Çat diye telefonu suratıma kapattı. Yatağın ucuna oturup ağlamaya başladım. Babam soru dolu bakışlarla yüzüme bakıyordu. Hiçbir şey anlamıyorum. Neler olduğunu bana da anlatır mısın? Bunlar Bali'ye gitmişlerdi tatile. Annem ve David yani. Orada David çok kötü bir virüs kapmıştı. Ölümcül bir virüs. Nerede o yırttı derken annem hastalanmış. Şimdi Singapur'da hastanedeler ikisi de. Annemin ateşi düşmüyormuş. Ellerim titriyordu, rengim atmıştı. Önüme çöktü babam. Yüzümü ellerin arasına aldı. Annen yanına gitmek istiyor musun? Diye sordu. Ona çok kızgınım. Bana yaptıklarından sonra, ama ölürse... Her ikimize de kızmakta haklısın. Bizimle kozlarını sonra paylaş Derya. Şimdi yapılması gerekeni yapacağız ikimiz de. Ne? Ne sen anneni bu halde yalnız bırakabilirsin, ne de ben seni. Birlikte Singapur'a gideceğiz. Nasıl olur? Vizelerimiz yok Sergim. Singapur'a vize gerekmiyordu. Değişip değişmediğini hemen öğrenirim. Sergine gelince daha bir haftası vardı değil mi? Anneni gör, ona moral ver, sonra sen Londra'ya dönersin. Gerekirse ben annenle kalırım. Baba, annem evlendi. Onun bir kocası var, anlamıyor musun? Bir anne koca sıfatıyla gitmiyorum Singapur'a. Bir ömür paylaştım. Çocuklarımın da anası olan kadının yanına gidiyorum. Şu an benimle uğraşacak hale değildir o. Ya David? David gerçek bir İngilizse makul bir insandır. Böyle şeyleri takmaz kafasını. Ama baba, dedim. Sonra da arkasını geçiremedim. Ben böyle darı taneleri gibi dağılmışken birinin kafamı ve hayatımı toparlayıp yönetmesine o kadar ihtiyacım vardı ki. Şimdi internete gir, bilet bak. Ben de şu vize işine bakayım. Versene telefonunu. Senin telefonun yok mu? Yok, telefon kullanmıyorum ama en yakın zamanda internet bağlantılı bir telefona ihtiyacım olacağına farkındayım. Benimkinin şarj demin Penny'le konuşurken bitti. Şimdi sabah senin evindeyken aceleyle çıkarken odayı unuttum. Git al konu bul onunkini kullan dedim. Singapur ekibi yaratmak için yeniden bilgisayarın başına çöktüm. Babam kapıya seyirtti. Baba! Döndü baktı bana. Hesaplaşmam bitmedi seninle. Sadece ertelendi. Kurtulduğumu sanma sakın. Benim geçmişimden kurtulmam zaten mümkün değil Derya. Sen hazır olduğunda hesaplaşırız. Annen iyileştikten sonra. Daha önce baba dedim. Anneme iyileştikten sonraki hesap onunla kesilecek. Singapur yolculuğu 14 saat sürüyor dedi babam. Yolda konuşuruz. Çıktı odadan. Babamın ayak seslerine kulak verdim. Salonun tak takları ammada gürültü çıkarıyordu taş merdivenlerde. Bu sesi dinledim. Aşağı katı doğru uzaklaşırken acaba bana mı yaklaşıyordu adımları babamın? 9. ayrımın sonu, sayfa 208.